Ayrım 85.
Son söz. Büyük güçlerin uluslararası sistem içindeki yükseliş ve çöküşlerini 500 yıl boyunca inceledikten sonra, sözü teori ve metodolojiyi konu edinen uzunca bir son bölümle kapamak ve burada bütün olup bitenlere bir anlam katabilmek ve çoğu kez gelecek içinde bir takım anlamlar çıkarmak üzere, hızla yaygınlaşan savaş ve nispi güç devrimi global savaş, devlet borçları ve büyük çevrim, imparatorlukların boyutları ve ömürleri teorileriyle siyaset bilimcilerinin çeşitli başka girişimlerini kullanmak uygun bir davranış olabilir. Ancak bu bir siyaset bilimi çalışması değildir. Gene de bu disiplinle çalışıp uluslararası düzen içinde yer alan, daha geniş savaş ve değişme yapılarını araştıranlar için ayrıntılı gerçekler ve yorumlar taşıyan geniş bir kaynak sunulmuş olduğu umulmaktadır. Bu bölüm günümüzde nerelerde olduğumuz konusunda kesin çizgili bir özet vermeyi de amaçlamamaktadır. Çünkü böyle bir şey kitabın verdiği ana mesajlardan biriyle çelişecektir. Uluslararası sistem sürekli değişikliklere uğramakta ve bu değişiklikler yalnızca devlet adamlarının günlük eylemleri ve politik askeri olayların gelgitleri yüzünden değil, dünya gücünün temellerinde oluşan ve zamanla yollarını bularak yüzeye çıkan daha derin değişimler yüzünden de meydana gelmektedir. Yine de bu incelemeyi noktalamadan önce bir iki genel gözlem sunmak yerinde olur. Kitap boyunca ileri sürülmüş olan şudur ki, uluslararası sistem açısından bakıldığında zenginlik ve güç ya da ekonomik kudret ve askeri kudret her zaman için nispidirler ve öyle görünmeleri gerekir. Madem ki nispidirler ve madem ki tüm toplumlar karşı konulmaz bir değişme eğilimine açık durumdadırlar, o halde uluslararası dengeler hiçbir zaman oldukları yerde duramazlar ve durabileceklerini varsaymak devlet adamlığı açısından budalalık olur. Uluslar arasındaki rekabetlerin düzen tanımaz ve yarışmacı nitelikli olduğu düşünülürse, son 500 yıldaki uluslararası meselelerin tarihi çoğu kez harp tarihi ya da en azından harbe hazırlık tarihi olmuştur. Bunların ikisi de toplumların, ister devletin ister özel kişilerin kullanımı için olsun, başka malların üretilmesinde kullanabilecekleri kaynakları tüketir. Bu yüzden ekonomik ve bilimsel gelişme düzeyi ne olursa olsun, her yüzyılda ulusal gelirden ne kadarının askeri amaçlar için kullanılması gerektiği konusunda tartışma olmuştur. Her yüzyılda ulusal zenginliğin en iyi nasıl artırılabileceğine ilişkin bir tartışma da vardır ve bu tartışma yalnızca artan refah, kişisel yararlar getireceği için değil, ekonomik büyümenin, verimliliğin, iyileşen mali durumun başka uluslararası bir çatışma olduğu zaman, bir büyük gücün başkalarına kıyasla olan başarı şansını etkileyeceği anlaşıldığı için de yapılır. Gerçekten de büyük güçler arasında yapılmış olan ve burada gözden geçirilen bütün önemli uzun süreli savaşların doğurduğu sonuç, tekrar tekrar verimli olan ekonomik kuvvetlerin hayati önem taşıyan etkileri bulunduğuna işaret etmektedir. Hem bizzat mücadele sürerken, hem de farklılaşan büyüme hızlarının ayrı ayrı güçleri öbürlerine göre daha güçlü ve zayıf kıldığı savaşlar arası dönemlerde. 1500-1945 döneminde olan büyük ortaklık savaşlarının sonuçları, daha uzun bir süre içinde ekonomik düzeyde ola gelen değişiklikleri büyük ölçüde doğrulamaktadır. Böylece her savaşın sonunda kurulan yeni toprak düzeni, uluslararası sistem içinde süre gelen yeni güç dağılımını yansıtır. Öte yandan, barışın gelişi bu aralıksız değişme sürecini durdurmaz ve büyük güçler arasındaki farklılaşan ekonomik büyüme hızları bunların birbirine kıyasla yükselip çökmeye devam etmelerini sağlar. Kural tanımaz bir uluslararası sistem içinde yükselen ve çöken güçlerin varoluşu her zaman için savaşa yol açar mı açmaz mı bu kesin değildir. Tarih literatüründe çoğunlukla savaş ve büyük güç sisteminin el ele gittiği varsayılmaktadır. Neo-merkantilist ve jeopolitik düşüncenin kurucularından biri olan Mackinder'in savunduğuna göre tarihin büyük savaşları dolaylı ya da dolaysız olarak ülkelerin eşitsiz büyümelerinin sonucudur. Peki bu düzen 1945'te sona ermiş midir? İki taraflı silah kullanımını karşılıklı yıkıma dönüştürme tehdidini kendilerinin doğal bir parçası olarak taşıyan nükleer silahların ortaya çıkışıyla, büyük güç dengelerindeki uzun süreli değişmelere silahlı çatışmaya başvurarak, tepki verme alışkanlığının nihayet denetim altına alındığı ve bu durumda geriye yalnızca dolaylı, ufak çaplı, vekiller aracılığıyla yapılan savaşların kaldığı gerçekten doğru olabilir. Ancak belki şu da doğrudur ki, nükleer silahların karşılıklı olarak yarattığı korkuların sağladığı tek şey, gelecekteki çatışmaların büyük güçler arasında çıkması halinde konvansiyonel düzeyde kalacak olmalarıdır. Ama bu tür savaşlar bile çağdaş muharebe meydanı silahlarının niteliği düşünüldüğünde son derece kanlı geçecektir. Bu tür kritik sorunların cevabını kimsenin bilmediği açıktır. İnsanlığın kendisine yıkım getirecek kadar pahalı olan yeni bir büyük güç savaşına girme aptallığını göstermeyeceğini varsayanlara, belki de aynı inancın 19. yüzyılın büyük bir bölümünde de yaygın olduğunu hatırlatmak gerekir. Gerçekten de Norman Angell'ın Great Illusion başlığını taşıyan ve savaşın hem yenen hem yenilen taraf için ekonomik yıkım demek olacağı yolundaki ana düşüncesiyle uluslararası düzeyde satış rekorları kıran kitabı ta 1910 yılında çıkmıştı ve o sıralar Avrupa'daki genelkurmaylar savaş planlarını sessizce sonuçlandırmaktaydılar. Büyük devletler arasında nükleer ya da konvansiyonel çatışmalar çıkma ihtimali ne ölçüde olursa olsun şurası açıktır ki dengelerde önemli değişimler olmaktadır ve muhtemelen eskisinden daha hızlı bir tempoda olmaya da devam edecektir. Dahası bu değişmeler birbirinden ayrı olan ancak etkileşim içinde bulunan iki düzeyde ekonomik üretim ve stratejik güç düzeylerinde meydana gelmektedir. Son 20 yılın eğilimlerinde bir değişiklik olmazsa neden olsun ki dünya politikasının düzeni kabaca şöyle görünmektedir. Birincisi hem toplam dünya hasılası hem toplam askeri harcamalar paylarında en büyük 5 güç odağından başka pek çok ulusa bir kayma gerçekleşecektir. Ama bu aşamalı bir süreçtir. Ve yakın bir gelecekte başka hiçbir devletin Birleşik Devletler, SSCB, Çin, Japonya ve AET pentarşisine katılması mümkün değildir. İkincisi bu beşli arasındaki verim dengeleri şimdiden belli yönlere doğru eğilmeye başlamıştır. Rusya'dan ve Birleşik Devletler'den ve AET'den Japonya'ya ve Çin'e doğru ancak bu durum ekonomik yönden beşkenarlı dengeli bir düzen yaratmamaktadır. Çünkü Birleşik Devletler ve AET kabaca aynı verim ve ticaret gücüne sahiptirler. Ancak Amerika askeri bir devlet olmaktan çok büyük ölçülerde karlı çıkmaktadır. SSCB ve Japonya da kabaca aynı durumdadırlar. Ancak Japonya daha hızla büyümektedir. Her ikisi de Birleşik Devletler ve AET'nin verim gücünün ancak yaklaşık 1/3'üne sahiptirler. CHC ise hala çok gerilerdedir ama hepsinden daha hızla büyümektedir. Üçüncüsü askeri açıdan hala iki kutuplu bir dünya vardır. Yani yalnızca Birleşik Devletler ve SSCB birbirlerinin yok olmasını sağlayacak kapasiteye sahiptirler. Öbür devletlerin her birinin yok olmasına da gene de iki kutupluluk hem nükleer hem konvansiyonel düzeyde yavaş yavaş aşılmaya uğruyor olabilir. Nükleer düzeyde ya bu tür silahların çoğu kullanılamaz oldukları için ya da Çin, Fransa ve İngiltere kendi nükleer arsenallerine ayrı ayrı çok büyük katkılar sağlıyor oldukları için konvansiyonel düzeyde ise Çin gücünü sürekli olarak takviye ettiği ve buna ek olarak eğer birlikte gerçekten etkili bir biçimde çalışabilirlerse Batı Almanların ve Fransızların onlarla birlikte belki İngiliz ve İtalyanların Karadeniz ve Hava Kuvvetlerinin bir araya yığılmasıyla son derece büyük bir karma kuvvet elde edebileceği anlaşıldığı için. İç politikadan gelen sebepler yüzünden bunun yakın bir gelecekte gerçekleşmesi mümkün değildir. Ama sırf böyle bir potansiyelin varoluşu, iki kutuplu sistemi en azından konvansiyonel düzeyde daha kuşkulu hale getirmektedir. Buna karşı şu sıralar hiç kimse Japonya'nın kendisini büyük bir askeri güce dönüştüreceğine işaret etmemektedir. Bununla birlikte savaş ve dünya politikasında değişme, düzenine aşina olan hiç kimse Tokyo'da iş başına gelecek yeni siyasi liderler günün birinde ülkenin ekonomik gücünü daha büyük askeri güce dönüştürme kararı alırlarsa bunu şaşırtıcı bulmayacaktır. Eğer Japonya dünya meselelerinde daha aktif bir askeri varlık olmaya karar verirse, bu herhalde çıkarlarını artık sırf bir ticaretçi devlet olmakla koruyamayacağını hissettiği için olacaktır. Bu yüzden de silahlı kuvvetlerini takviye ederken, uluslararası güç ve nüfuzunu askeri olmayan önlemlerle elde edilemeyecek bir ölçüde arttırmayı umacaktır. Oysa uluslararası rekabetin son 500 yıllık tarihi askeri güvenliğin hiçbir zaman yeterli olmadığını göstermektedir. Japonya kısa vadede rakip devletlerin gözünde caydırıcı olabilir ya da onları yenebilir ve bu çoğu siyasi lider ve halk için tümüyle tatmin edici bir şeydir. Ama bu tür zaferlerle ülke coğrafi ve stratejik açıdan aşırı yayılma gerçekleştirirse ve daha az emperyalist nitelikte olan bir düzeyde bile toplam gelirinin büyük bir bölümünü korunmaya ayırarak verimli yatırımlar için daha az miktarlar bırakırsa ekonomik veriminin yavaşladığını ve bunun hem yurttaşlarının tüketim taleplerini karşılama hem de uluslararası konumunu koruma açısından sahip olduğu uzun vadeli kapasite için son derece ciddi anlamlar taşıdığını görür. Bu SSCB Birleşik Devletler ve İngiltere için şimdiden söz konusu olmaktadır. Şu da önemli bir noktadır ki hem Çin hem Batı Almanya askeri harcamalara aşırı ölçüde yatırım yapmaktan kaçınma mücadelesi vermektedir. İkisinin de kuşkusu bunun uzun vadeli büyüme beklentilerini etkilemesidir. Böylece klasik dönemlerden bu yana ekonomi stratejilerini iktisatçıları ve siyasi liderleri uğraştıran zor bilmeceye dönüyoruz. Büyük güç niteliği gereği, başka bütün uluslar karşısında durumunu koruma yeteneğine sahip bir devlet olmak, gelişen bir ekonomik taban gerektirir. Listin deyişiyle, savaş ya da savaş ihtimali imalat gücünün kurulmasını ilk sırada yer alan bir ülke için vazgeçilmez bir koşul haline getirir. Ancak savaşa gitmek ya da ulusun imalat gücünden büyük bir payı verimsiz silahlanma harcamalarına ayırmakla ulusal ekonomik tabanı aşındırma riskine de girilebilir. Özellikle de gelirlerinden daha büyük oranları uzun vadeli büyüme için verimli yatırımlarda toplayan bir devlet karşısında. Politik ekonomi konusuyla ilgilenen klasik yazarlar bunların hepsini tüm yönleriyle anlamışlardı. Adam Smith'in tercihlerini izleyenler savunma harcamalarını düşük tutma eğilimine girdi. Litz'in nasyonel ekonomik kavramına yakınlık duyanlar devletin daha büyük güç araçlarına sahip olmasını istediler. Hepsi de dürüst davrandıkları zaman işin gerçekten de bir seçim meselesi hem de zor bir seçim meselesi olduğunu kabul ediyorlardı. İdeal olarak elbette kar ve güç el ele gitmelidir. Oysa devlet adamları büyük bir çoğunlukla kendilerini her zamanki açmazla karşı karşıya buldular. Gerçek bir tehlikenin var olduğu ya da böyle bir tehlikenin seçildiği dönemlerde askeri güvenliğin satın alınması ve bunun sonradan ulusal ekonomi için bir yük oluşturması ya da savunma harcamalarını düşük tutmak ama çıkarların kimi zamanlarda başka devletlerin eylemleri yüzünden tehdit altına girdiğini görmek. Böylece uluslararası sistem içinde yer alan bugünkü büyük güçler kendilerinden önce gelenlerin hepsinin karşı karşıya kaldıkları iki tehditle baş etmek zorundadırlar. İlk olarak kimilerinin öbürlerine göre daha zengin, genellikle de daha kuvvetli olmalarına yol açan eşitsiz ekonomik büyüme düzenleri ile ikinci olarak da rekabete dayalı ara sıra da tehlikeli olan dış koşullarla. Bu koşullar onları daha yakın bir zamanda elde edilecek askeri güvenlikle daha uzun vadeli ekonomik güvenlik arasında seçim yapmaya zorlamaktadır. Hiçbir genel kural zamanımızın karar mercileri için evrensel olarak uygulanabilir bir hareket biçimi sağlayamaz. Yeterli bir askeri savunma gücü sağlamayı ihmal ederlerse, rakip bir güç onların bu durumundan yararlanmak istediğinde bu güce bir karşılık veremeyebilirler. Silahlanmaya ya da daha sık görüldüğü gibi önceki bir dönemde üstlendikleri askeri yükümlülükleri artan maliyetlerle sürdürmeye çok fazla harcama yaparlarsa kendilerini aşırı ölçüde zorluyor olabilirler. Doğal gücünü aşarak ölçüde çalışma girişiminde bulunan ihtiyar bir adam gibi, savaş maliyetinin artması yasası da bu konularda yardımcı olmamaktadır. En çok anılan bir örneği verirsek, insan BD Hava Kuvvetleri bütçesinin tümünün 2020 yılında tek bir uçağın üretimiyle tükenip gitmesine belki gerçekten engel olabilir. Ama modern silahların maliyetinde görülen tırmanma, tüm hükümetler için dehşet verici bir eğilimdir. Bu hükümetlere bağlı vergi yükümlüleri için de. Böylece günümüz büyük güçlerinden her biri, Birleşik Devletler, SSCB, Çin, Japonya ve öyle varsayıldığı için AET çok eskiden beri var olan yükseliş ve çöküş açmazlarıyla, değişen verim artışı hızlarıyla, teknolojik yeniliklerle, uluslararası koşullardaki değişikliklerle, tırmanan silah maliyetleriyle, güç dengelerindeki değişmelerle uğraşmak durumundadırlar. Bunlar tek bir devlet ya da kişinin denetleyemeyeceği gelişmelerdir. Bismarck'ın ünlü yorumunu sözcükleri değiştirerek tekrarlarsak, bu güçlerin tümü de zaman ırmağı üzerinde yolculuk yapmaktadırlar. Onu ne değiştirebilir ne yönlendirebilirler ama üzerinde daha çok ya da daha az beceri ve deneyimle seyredebilirler. Bu yolculuğun sonunda ne durumda olacakları büyük ölçüde Washington, Moskova, Tokyo, Pekin ve çeşitli Avrupa başkentlerindeki hükümetlerin bilgeliklerine bağlıdır. Yukarıdaki çözümlemede bu devletlerden her biri sonuçta da büyük güç sistemi açısından ileriye dönük ihtimallerin neler olabileceğine işaret etmeye çalışıldı. Ancak gene de pek çok şey onların zaman ırmağı üzerinde yolculuk etmelerini sağlayacak beceri ve deneyimlerine bağlı kalmaktadır. Kitabın sonu. 23 Haziran 2000.